Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usul-ü Erkan, Muhibban-ı Erkam, dergâh-ı hüdâidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet, muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale, ağaç dalıyla köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet, ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, fıtratı kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz, dünyanın dört bir yanında iyilik için atan kalplerimiz, çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Sizleri bizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, son dönemlerde okullar ve öğrencilerle ilgili yaşadığımız büyük sıkıntılar üzerine 18 maddelik okullarımız, ailelerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz adlı bütün bu olayların kök nedenlerini konuşuyoruz. Bu 18 maddede bir numarada anne babaların evlatları için üniversite eğitimine endekslenmiş yüksek gelirli bir kariyer arzuları ve kendilerini ve evlatlarının bütün zamanlarını ve kaynaklarını bu üniversite sınavına ayırmaları yer alıyordu. İkinci sırada en kaliteli öğrencilerimizi öğretmen olarak yetiştiremememiz, bu da yetmezmiş gibi 1990'lardan itibaren dershane sisteminin kaliteli öğretmenlerimizi okullardan çekmesi ve özel okulların da devlet okullarındaki kaliteli öğretmenleri transfer etmesi sonucu öğretmen kalitemizin düşmesi yer alıyordu ki bu iki maddeyi sizinle birlikte işledik. Okullarımızda, ülkemizde ve topyekün eğitim hayatımızda şahit olduğumuz bütün şiddetin, cinnetin, nefretin ve zilletin sebebi olan üçüncü maddemiz sınıf ortamının bozulması ve buna karşı okul yönetimi ve öğretmenlerin çaresizliği, etkisizliği ve yetkisizliği. Bu konuyla alakalı size 10 madde anlattım. İnşallah 11. maddeden devam edeceğiz aziz dostlarım. Birinci maddede çözümün sadece öğretmenlere bırakılmaması gerektiğini anlatacağım. Aziz dostlarım, şimdi çözüm kısmına geldiğimizde sınıf ortamı bozulduğunda en kolay cümle şudur. Öğretmen sınıfı iyi yönetsin. Hani öğretmen meslektaşlarım da dostlarım içlerinden şöyle diyorlardır. Ya evde yönetemiyorsunuz bir çocuğu, biz burada 20 çocuğu, 40 çocuğu, 100 çocuğu, 1000 çocuğu, 4000 çocuğu nasıl yönetelim? Elbette öğretmenin sınıf yönetimi becerisi önemlidir. Bunu inkar etmiyoruz. Elbette öğretmenin dilini, tutumunu, ritmini, yönetimini, yöntemini geliştirmesi önemlidir. Ama çözümü sadece öğretmene bırakmak adil değildir. Çünkü bu meselenin birçok bağımsız değişkeni vardır. Mesela yavrularımız geçen hafta karne aldılar. O günkü sosyal medya paylaşımlarımda "Ey değerli veliler dikkat edin, bu sizin de karneniz" diye yazmıştım. Karnenin yükünü sadece öğrenciye yüklemek çok adil olmaz. Çünkü bu karne topyekün bir eğitim hayatının hatta bir ülkenin karnesidir. Bu anlamda çözümü öğretmene bırakmak da adil değildir. Çünkü sınıf okulun aynasıdır. Okul yönetiminin iradesi sınıfta hissedilir. Kuralların tutarlılığı, uygulanabilirliği, sürekliliği sınıfta hissedilir. Öğretmene verilen değer de sınıfta hissedilir. Disiplinin işlerliği sınıfta hissedilir Velinin öğretmene bakışı sınıfta hissedilir. Sistemin öğretmene verdiği yetki sınıfta hissedilir. Dolayısıyla bu iş sadece öğretmenle ilgili bir olay değildir. OECD'nin PISA 2022 Türkiye verileri de bu meseleyi çok açık gösteriyor aziz dostlarım. Türkiye'de öğrencilerin %42'si matematik derslerinin çoğunda ya da tamamında iyi çalışamadığını, %30'u öğrencilerin öğretmeni dinlemediğini, her 3 öğrenciden biri yani. %23'ü dijital cihazlarla dikkatinin dağıldığını, her 4 öğrenciden biri yani. Ve %21'i de başka öğrencilerin dijital cihaz kullanımından etkilendiğini söylüyor. Aziz dostlarım, bu veriler bize şunu gösteriyor. Sınıf düzeni eski usul bir disiplin takıntısı değildir. Doğrudan doğruya öğrencinin öğrenme hakkı meselesidir. Bu bir haktır. Hani buna bir sorumluluk olarak baktığımızda, bunu öğretmene yüklediğimizde bu haksızlık olur. Bu öğrencinin öğrenme hakkıdır. Bir ülkenin gelişme hakkıdır, daha büyük bir aşamaya getirirsek olayı. O halde acizane çözümün 4 düzeyde düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Birincisi öğretmen düzeyi. Öğretmen derse güçlü bir başlangıç ritüeli koymalı. Yani ilk 5 dakika sınıf iklimi için çok önemli. Biz konuşmacılar için de hani konuşmanın ilk 3 dakikası, ilk giriş cümlesi, son çıkış cümlesi, bitiriş cümlesi önemli diye anlatırız ya. Aynen öyle. Sınıfın ritmi başta konulmazsa, kurulmazsa ders boyunca toparlaması zorlaşır. Kurallar az, net ve uygulanabilir olmalıdır. 10 tane mükemmel ama uygulanmayan kural yerine 5 tane herkesçe bilinen ve tutarlı uygulanan kural daha etkilidir. Öğretmen öğrenciyle güç savaşına asla girmemelidir. Sınıfın önünde kim kazanacak mücadelesi başladığında eğitim kaybeder. Öğretmen sakin, kısa, net ve tutarlı olmalıdır. Davranışı kişilikten ayırmalıdır. İnsan davranışına eşit değildir aziz dostlarım. Buradan kaybediyoruz zaten. Sen hep böylesin değil. Bu davranış kabul edilemez demelidir. Olumlu davranışı görünür kılmalıdır. Sadece sorun çıkartan öğrenci değil, doğru davranan öğrenci de görülmelidir. Ya da sorun çıkartan öğrencinin doğru davrandığı anlar da görülmelidir. Öğrenme hedefini görünür kılmalıdır. Öğrenci bugün neyi öğreneceğini, neden öğreneceğini ve nasıl öğreneceğini bilmelidir. Geri bildirim kısa, net, açık ve uygulanabilir olmalıdır. Dolayısıyla bu olayın ikinci boyutu okul yönetimi düzeyidir. Okul yönetimi öğretmeninin arkasında duran net bir disiplin politikası oluşturmalıdır. Davranış ihlallerinde hızlı, adil ve tutarlı bir süreç işletilmelidir. Tüm öğretmenler ortak dil kullanmalıdır. Bir öğretmeni yasak dediğine başka bir öğretmen boş ver derse okul kültürü darmadağın olur. Bir okul yasal olarak elbette müdürün odasında yönetilir. Ama öğretmenler odasından çıkan mesajın frekansı müdürün odasından çıkan frekanstan çok daha güçlüdür, etkilidir ve tesirlidir. Öğretmen odası dağınık bir okulun sınıfının toparlanması imkansızdır aziz dostlarım. Öğretmenler odasında bir araya gelemeyen öğretmenler, öğretmenler odasında ayrılık kaynılık yapan öğretmenler, sınıfta bilgiyi de öğrenciyi de bir araya getiremez. Bu açıdan odak öğretmendir. Öğretmen uyarıları yönetim tarafından desteklenmelidir. Öğretmenin verilerine itibar etmelidir, sözüne itibar edilmelidir. Öğretmen sınıfta asla yalnız bırakılmamalıdır. Disiplin süreçleri sadece ceza değil, telafi ve sorumluluk üzerinden yürütülmelidir. Öğretmenlere sınıf yönetimi ve kriz yönetimi iletişimi desteği verilmelidir. Yönetici odası şikayet merkezi değil, okul kültürü liderliği merkezi olmalıdır. Bazen okullarda toplu olarak yaptığımız uygulamalarda çok da eğlenceli oluyor, etkili oluyor, unutulmaz oluyor. Sözüm çözüm diye tekrarlatırım bütün okula. Hani bir sözümüz varsa, bir şey konuşuyorsak bu sorun değil, çözüm içermelidir. Sözüm çözüm. İkinci tekrarladığımız mottom söylenme söyle. Çünkü birçok şahit olduğum olayda değerli meslektaşlarım, öğretmen arkadaşlarım, şu böyle oldu, bu böyle oldu, işte aslında böyle olmasa, şöyle olsa falan hep söylenirler böyle. Zaten bu da iyi gitmiyor. Ben size böyle zaten uyarmıştım. Şöyle olmuştu, böyle olmuştu. Size söylemiştim. Değerli hocam, söylenme söyle. Net bir şey söyle. Ne söylemek istiyorsun? Bu öğrenciye disiplin suçu mu verecek, ceza mı verecek? Bu öğrenci uyarılacak mı? Bu öğrenci eğitilecek mi? Bu öğrencinin velisi çağrılıp beraber aileyle ilgili bir eylem mi yapılacak? Bir eğitim mi alınacak? Ne yapılacak? Hani sözüm çözüm, sözünüz çözüm olsun ve söylenme söyle. Dolayısıyla hatta bazı müdür odalarına, şirketlerde yönetim kurulu başkanı ve CEO odalarının kapısına şöyle bir tabela astırıyorum ben. Bu odaya her soruna en az 3 çözümü olmadan girilmez. Dolayısıyla hani müdür odası da çöplük değildir yani. Ya da data merkezi değildir. Bütün dataların içeriye atıldığı böyle ham veri. Sonra data mining, veri madenciliğiyle bul bulabiliyorsan. Halbuki her sorunla alakalı o sorunu bizzat yaşayan, birebir yaşayan, buna şahit olan arkadaşlarımız 3 tane çözümü orada bırakıverse, sunuverse 3 tane değerli çözümü, okul yönetiminin elindeki imkanları bir düşünün yani. Belki 100 tane evet sorunları olacak ama 300 tane çözümleri olacak ellerinde. Dolayısıyla yönetici odası şikayet merkezi değil, okul kültür liderliği merkezi olmalıdır derken bunu kastediyorum. Olay büyümesin yerine okul kültürü zarar görmesin anlayışı benimsenerek olaya çözüm odaklı yaklaşmak. Education Endowment Foundation'ın Improving Behavior in School, okullarda davranışları iyileştirme raporunda, davranış yönetimini sadece öğretmenin bireysel mahareti olarak değil, okul çapında tutarlı ve açık davranış politikasıyla ele alıyorlar. Raporda özellikle öğrenciyi tanımak, öğrenme davranışlarını öğretmek, sınıf yönetimi stratejileri kullanmak, basit rutinler kurmak, bireysel ihtiyaçlara hedefli destek vermek ve bütün okul düzeyinde tutarlılık sağlamak vurgulanıyor. Aziz dostlarım, olayın birinci boyutu ne dedik? Çözüm 4 düzeyde düşünmeli. 1- öğretmen düzeyi, 2- okul yönetimi düzeyi, 3- veri düzeyi. Bu programda aile konusunu ayrıca işlemiyoruz ama sınıf düzeni bağlamında şunu söylemek zorundayız. Veli çocuğunun yanında öğretmeni itibarsızlaştırmamalıdır. İtibar suikastine uğramamalıdır öğretmen velinin yanında öğrencinin huzurunda. Her şikayette çocuğu otomatik haklı kabul etmemelidir. Hani kadının beyanı esas diye böyle hukuk sisteminde çok feci sonuçlara yol açan bir kabul var ya, aynen öyle. Öğretmenle iletişimde suçlayıcı değil, çözüm odaklı olunmalıdır. Okulu rakip değil, ortak görmelidir. Çocuğa sadece hakkın var değil, sorumluluğun var da denmelidir. Çünkü hak sorumlulukla desteklenmezse ya da dengelenmezse karakter değil, bencillik üretir. Ve dördüncüsü de sistem ve politika düzeyidir. İnşallah programın ilerleyen vakitlerinde buna daha detaylı değineceğim ama öğretmenin mesleki itibarı güçlendirilmelidir. Öğretmene muhakkak pratik ve uygulanabilir yetki alanı tanımalıdır. Disiplin süreçleri hızlı, adil ve eğitici hale getirilmelidir. Okul yönetimlerinin öğretmeni destekleme kapasitesi artırılmalıdır. Okullara sadece akademik başarı değil, disiplin, ahlak, okul iklimi ve öğretmen güvenliği göstergeleriyle de bakılmalıdır. Öğretmen yetiştirme programlarında inşallah çok daha gelişmiş olur bu programlarımız. Sınıf yönetimi, kriz psikolojisi ve otorite dil dengesi güçlendirilmelidir. Aziz dostlarım, araştırma şirketi McKinsey'in yüksek performanslı okul sistemleri üzerine yaptığı meşhur araştırma, başarılı eğitim sistemlerinin 3 ortak noktaya odaklandığını söylüyor. Doğru insanları öğretmenliğe çekmek, ikinci maddede, 18 maddemizin ikinci maddesinde geçmiş haftalarda buna çok değindim. Bakın McKinsey'in o meşhur araştırmasında birinci madde de bunu söylüyor. Doğru insanları öğretmenliğe çekmek. 2- onları etkili öğreticilere dönüştürmek ve 3- her çocuk için en iyi öğretimi mümkün kılan bir sistem kurmak. Bu bakış aslında 11 haftadan beri canhıraş feryadımla size anlattığım meselemizi çok net anlatıyor. Öğretmen seçimi, öğretmen gelişimi ve öğretmeni destekleyen sistem birlikte düşünülmeden sınıf düzeni kalıcı olarak kurulamıyor. Finlandiya eğitim modeli, eğitim reformu ve eğitimde eşitlik çalışmalarıyla tanınan dünya çapındaki eğitim bilimci Pasi Sahlberg'in güven vurgusu, Visible Learning, görünür öğrenme çalışmasıyla tanınan John Hattie'nin öğrenmeyi görünür kılma yaklaşımı, biçimlendirici değerlendirme, geri bildirim ve öğrenme kanıtı çalışmalarıyla tanınan Dan William'ın geri bildirim kültürü, Öğretmen niteliği, eğitimde fırsat eşitliği ve eğitim politikaları çalışmaları tanınan Linda Darling Hammond'ın okul kapasitesi fikri ve öğretmen itibarını küresel ölçekte global olarak bütün dünyada görünür kılan ve yükselten Dubai merkezi Warke Foundation'ın öğretmen itibarını yükseltme yaklaşımı burada birleşiyor, bir araya geliyor. Bu isimlerin ve kurumların ortak mesajı şudur aziz dostlarım. Öğretmen tek başına, bir başına yalnız bırakılacak bir aktör değildir. Okul kültürü, yönetim desteği, güven, geri bildirim, mesleki gelişim ve mesleki itibar burada birlikte düşünülmelidir. Öğretmen asla yalnız bırakılmayacak, sınıf sahipsiz bırakılmayacak. Okul kültürü kağıtta değil davranışta kurulacak, yaşayan bir kültür olacak. Dolayısıyla sınıfı düzeltmek istiyorsak öğretmeni değil, öğretmenin arkasındaki sistemi de güçlendirmeliyiz. Aziz dostlarım, 12. maddede sınıflarda ceza mı, onarcı disiplin mi? Disiplin deyince karşımıza hemen şu soru çıkıyor. Ceza mı verelim, onaran bir disiplin mi uygulayalım? Burada da dengeli olmak zorundayız. Ceza tek başına davranışa dönüştürmez. Ama yaptırımsızlık da davranış bozulmasını artırır, laçkalaştırır, sistemi bozar. Sadece ceza verirseniz çocuk korkar ama anlamayabilir. Baskılanır ama özgür ve özgün bir hayat yaşayamaz. Hiç sonuç üretmezseniz çocuk sınırı hiç öğrenmez. Bu da onun geleceğinde daha başarısız olmasına yol açar. En sağlıklı yaklaşım şudur: net sınır. Davranışın sonucu, onarma sorumluluğu ve ilişkiyi tamamen koparmama. Buna onarıcı disiplin diyoruz. Onarıcı disiplin, öğrencinin yaptığı davranışın başkalarına etkisini görmesini sağlar. Ama onarıcı yaklaşım ne yaparsa yapsın sonu çok anlamına gelmez. Bir öğrenci sınıfta arkadaşını küçük düşürdüyse sadece özür dile demek bazen yetmez. O davranış sınıf güvenini nasıl etkiledi, arkadaşı ne hissetti, sınıfın düzeni nasıl bozuldu, öğrenci bunu görmelidir, anlamalıdır, empati yapmalıdır. İşte bunu ona gösterecek bir öğretmene ihtiyacımız var. Bir öğrenci öğretmenin uyarısını alaya aldıysa, mesele sadece öğretmene saygısızlık değildir. O davranış sınıfa şu mesajı verir: öğretmenin sözü hafife alınabilir. Bu yüzden bu davranışın bir sonucu olmalıdır. Ama sonuç intikam değildir, sonuç eğitimdir. Education Endowment Foundation, kısa adıyla EEF, İngiltere merkezli bağımsız bir eğitim araştırma kuruluşudur. Okullarda hangi uygulamaların gerçekten işe yaradığını yıllardan beri yaptıkları araştırma bulgularına ve saha kanıtlarına göre incelerler. EEF'nin Improving Behavior in Schools, okullarda davranışı iyileştirme adlı davranış rehberi, sınıf düzeni meselesini sadece öğrenci yaramazlık yaptı, öğretmen ceza verdi seviyesinde ele almaz. Tam tersine, davranış yönetimini 3 ana başlıkla düşünür. Birincisi, problem davranış ortaya çıkmadan önce onu önleyecek okul iklimini kurmak. Koruyucu, önleyici tedbirler diyoruz buna. İkincisi, problem davranış ortaya çıktığında öğretmenin ve okulun tutarlı, sakin ve adil bir şekilde müdahale etmesi. Üçüncüsü, bütün okulda aynı davranış dilinin, aynı rutinlerin ve aynı tutarlılığının sağlanması. Şimdi tabii sistemle de alakası var olayın. Türkiye'de trafik cezalarında eğer bir polis arkadaşımız bir sürücüyü durdurmuşsa genellikle ona gidip bir şeyler anlattığını görürsünüz. Yurt dışında asla böyle bir şeyle, özellikle Avrupa Amerika için söylüyorum, asla böyle bir şeyle karşılaşamazsınız. Zaten itiraz halinde ceza katlandığı için, evinize kayıtlı fotoğraflı deliller geldiği için o hiç isteyeceğiniz bir şey değildir. Yani polis söylüyorsa doğrudur. O beyana güvenmek zorundasınız yani. Ya da işte maçlarda şu anda izlediğiniz Dünya Kupası'nda görüyorsunuz. Hani doğu takımlarında biraz daha fazla itiraz, değil mi? Batı takımlarında hani hakem öyle söylüyorsa evet, lehine bile olmasa. Tabii ki istisnalar olabiliyor zaman zaman ama genel bir kültürü ifade ediyorum. Yani biz de bir şekilde konuşarak, itiraz ederek, baskılayarak, yakınları arayarak, işte hamile kart yakınımdır diye üstlerden birilerini bularak falan araya birini sokarak olayı halletmeye çalışırız. Ama olması gereken şey bu değildir. Olması gereken şey işte o aynı rutinlerin, aynı tutarlılığın sağlaması dediğim şey, herkese eşit ve adil bir şekilde uygulanması kuralların. EEF'nin 6 temel tavsiyesi bu açıdan özellikle bugün anlattığım konumuzda doğrudan ilgilidir. Okullarda davranış iyileştirme, ben de sınıftaki davranış iyileştirmeyi anlatıyorum sizlere. 1. Öğrenciyi ve davranışın arkasındaki etkileri tanımak. 2. Sadece kötü davranışı durdurmakla yetinmeyip öğrenme davranışlarını açıkça öğretmek. 3. İyi sınıf davranışını destekleyen sınıf yönetimi stratejisi kullanmak. Yani sadece iyi öğrenci değil, iyi sınıf. 4. Basit ama sürekli uygulanan rutinler kurmak. 5. İhtiyacı olan öğrenciler için hedefli destek geliştirmek ve en önemlisi 6. Bütün okul çapında tutarlılık sağlamak. Bu yaklaşım aslında bize şunu söylüyor. Yani sınıf düzeni sadece öğretmenin kişisel maharetiyle sağlanacak, kurulacak bir şey değil. Çok daha ötesi. Öğretmenin dili, okulun davranış politikası, yöneticinin desteği, rehberlik seviyesinin önleyici çalışması, elbette velinin tutumu ve bütün öğretmenlerin ortak davranış dili birlikte çalışılmalı. Yani EF'nin rehberi bizim bu programdaki ana cümlemizi güçlendirir. Öğretmen sınıfta yalnız bırakılırsa davranış yönetimi kişisel müdahaleye dönüşür. Okul ortak davranış kültürü kurarsa sınıf düzeni öğretmenin omzundan okulun omurgasına taşınır, öğretmenin yükü azalır. Ki biz de bunu savunuyoruz. Mukaddime, medeniyet sosyolojisi, asabiyet ve toplumsal düzen çalışmalarıyla tanınan büyük İslam düşünürü, tarihçi, sosyolog İbn Haldun'un medeniyet düşüncesinde asabiyet, yani toplumsal bağ ve ortak düzen duygusu çok önemlidir. Coğrafya kader diyen İbn Haldun, bize toplumların sadece kurallarla değil, ortak aidiyet ve ortak sorumluluk duygusuyla ayakta durduğunu hatırlatır. Elbette her coğrafyanın da kendine özel bir kültürü vardır. Bu anlamda en küçük coğrafya, okul ve ev sınıfında bir asabiyeti vardır. Ortak değer, ortak sorumluluk, ortak düzen, ortak öğrenme hakkı. İşte bu bağ zayıfladığında sınıf sadece aynı odada bulunan öğrenciler topluluğuna dönüşür. Arada bağ yoksa, konektom, sinaptik ağ, nöral bağlantı, değil mi? Bu yoksa sınıftan bahsedemeyiz. Sınıf çünkü öğrencilerin birlikte öğrendiği bir eğitim mekanı. Ama bu bağ güçlendiğinde ise sınıf öğrenen bir topluluk haline gelir. Merhametsiz disiplin kırar aziz dostlarım. Disiplinsiz merhametli çocuğu dağıtır. Eğitim bu ikisinin hikmetli dengesidir. Gelelim 13. maddemize. Öğretmeni güçlendirmeden sınıfı güçlendiremeyiz. Aziz dostlarım, bu programın kalbinde inanın şu cümle var. Güçlü öğretmen, güçlü sınıf, güçlü sınıf, güçlü okul, güçlü okul, güçlü toplum. Dolayısıyla öğretmeni güçlendirmek demek sadece maaşını artırmak, ona belli haklar vermek değildir. Elbette maddi şartlar çok önemlidir. Ama mesele sadece bu değildir. Öğretmeni güçlendirmek demek, mesleki itibarını korumak ve artırmak ve yüceltmek demektir. Karar hakkı vermek demektir. İnisiyatif kullanmasına izin vermek demektir. Sınıfta yalnız bırakmamak demektir. Disiplin süreçlerinde özellikle arkasında durmak demektir. Yönetim desteği sağlamak demektir. Hukuki ve idari belirsizlikleri azaltmak demektir. Duygusal yükünü görmek demektir. Öğretmenin insan olduğunu, öğretmenin de insan olduğunu unutmamak demektir. Öğretmeni sadece sonuçtan sorumlu tutmayıp yetkiyle de donatmak demektir. Ve özellikle öğretmenlerin iyi örneklerini ve her öğretmenin iyi yönlerini görünür kılmak demektir. Ve bu şekilde öğretmenliğin toplumsal itibarını yeniden yükseltmek demektir. Aziz dostlarım, Allah rızası için cevaplayın. 18 milyon ilk orta lisede öğrencimiz var. 7 milyon da üniversitede öğrencimiz var. Bu 25 milyon çocuğun, gencin kalbinde sizce en itibarlı meslekler neler? Sabah kuşağına bakın, akşam kuşağına bakın, filmlere bakın, dizilere bakın, maçlara bakın, anlarsınız zaten bunu. Eğer kamu gücü, ister yerel belediyeler olsun, ister Turizm Bakanlığımız olsun, ister devlet erkanı olsun, en değerli ödemeleri sanatçı dediğimiz 2 saat sahnede şarkı söyleyen insanlara veriyorsa, en yüksek bedelli rakamlar, ödemeler, herhangi bir dizinin ortasında 1-2 saatlik rol kesen, aslında o rolle de hiçbir alakası olmayan bir sanatçıya veriliyorsa, üniversitede, okulda, saatlerce sınıfta ter döken, emek sarf eden öğretmen onun binde birini bile almıyorsa bu toplumun geleceği sizce nasıl olabilir? Yani bir ülkede ayağını kullananlara verilen para, beynini kullananlara verilen paranın 1000 katıysa, 1 milyon katıysa sizce o ülkede çocuklar topçu mu olmak ister yoksa bilim insanı olmak mı ister? Bu konuda Varkey Foundation'ın az evvel söylediğim Dubai merkezli vakıf Sunny Varkey'in kurduğu Muhammed Bin Maktum'la beraber Global Teacher Status Index 2018 çalışması bu konuda çok dikkat çekici bir bulgu ortaya koyuyor. Öğretmen statüsü ile öğrencilerin PISA performansı arasında, yani PISA dedim Program for International Student Assessment, her 4 yılda bir OECD ülkeler arasında öğrencilerin durumlarını ölçen bir test. Bu PISA performansı arasında doğrudan bir ilişki bulunduğunu, öğretmen statüsünün yükseltilmesinin öğrenci çıktıları için sadece güzel bir temenni değil, eğitim kalitesiyle ilişkili stratejik bir mesele olduğunu söylüyor. Bu anlamda Varkey Foundation'ın The Global Teacher Prize, $1 milyon ödülü, aynı fikri sembolik ve küresel ölçüde görünür kılıyor. Varkey Foundation'ın bu her yılın en iyi öğretmenine verdiği $1 milyon ödül, öğrencileri ve toplum üzerinde büyük etki oluşturan istisna öğretmenleri onurlandırmak, öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltmek ve öğretmen emeğinin toplum tarafından fark edilmesini sağlamak için veriliyor. 2015'ten beri bu ödülü takip ediyorum. Öğretmenleriyle röportajlar yapıyorum. Dua edin inşallah The Global Teachers diye 3 ciltlik bir kitap çalışmam var. Her yıl ilk 50'ye kalan öğretmenlerin, sonra ilk 10'a düşen 10 öğretmeninin hayatını kitaplaştırdığım bir çalışma. İnşallah dünyanın en örnek öğretmenlerinin en sıra dışı başarı öykülerini bizim insanımızla da buluşturur. Global Teacher Prize'ın değerlendirme kriterleri de bizim konumuz açısından çok kıymetli. Öğretmene baktıklarında etkili ve ölçeklenebilir eğitim uygulamaları, okulun ya da toplumun özel sorunlarına yenilikçi çözümler, sınıfta görülebilir öğrenci öğrenme çıktıları, sınıf dışına taşan toplumsal etki, değer temelli eğitim, mesleğin niteliğini yükseltme ve iyi uygulamaları meslektaşlarla paylaşma gibi kriterler var. Bu kriterler bize şunu söylüyor aslında. Büyük öğretmen sadece dersini iyi anlatan kişi değildir. Okulu, sınıfı, meslektaşını, öğrencisini, toplumu hatta dünyayı dönüştüren kişidir. 2015'te Nancy Atwell'e vermişlerdi Amerikalı. İlk 2015'te verildi zaten bu ödül. 2015'ten beri takip ediyorum. 2016'da Filistin'de mülteci kampında öğrencilerini büyük bir geleceğe hazırlayan Hanan El-Harub hanımefendiye verildi. Muhteşem bir anlam ifade ediyor benim açımdan. Sizin açınızdan da öyledir yani. Zaman zaman öğretmen arkadaşlarıma yaptığım seminerlerde onlara Hanan El-Harub'un hayatından kısa kesitler göstererek sorarım. Allah razı olsun derim değerli meslektaşlarım, değerli dostlarım, arkadaşlarım, hocalarım, öğretmenlerim. Lütfen söyler misiniz? Şu izlediğiniz Filistin mülteci kampında, bu zorluklar altında, bu işkenceler, bu soykırımın içerisinde çalışan Hanan El-Harub hanımefendinin imkanları mı daha fazla yoksa sizin mi? Hepsi başını öne eğerek bizim diye mırıldanırlar. O zaman sizin daha imkanınız daha fazlaysa ona göre bir çalışma yapmanız gerekmiyor mu? 2026 son verdikleri şey, bu yılın ödülü Rabul Nagy'e verdiler Hindistan'dan. Varkey Foundation'ın açıklamasına göre Hindistan'da 800'den fazla öğrenme merkezi kurmuş, 100'den fazla yetersiz hizmet alan toplulukta terk edilmiş duvarları öğrenme duvarlarına dönüştürmüş. Yani duvarı kara tahta yapmış bir öğretmenden bahsediyoruz. Ve bu şekilde eğitime en dezavantajlı çocuklara duvar yöntemiyle ulaşmış. Aziz dostlarım, yapmak isteyene sınırsız seçenek var. Bu örnek bize şunu hatırlatıyor. Öğretmen bazen sınıfın içinde değil, sınıfa hiç ulaşamamış çocuğun kapısında ders başı yapar. Hatta sanıyorum 2018'de Kanada'dan Maggie McDonald bu ödülü almıştı. Quebec bölgesinde, kutup bölgesinde hiçbir karayoluyla ulaşımın olmadığı, kar ve tipilerle yolların kapalı olduğu bir kasabada, ki dünyada verileri itibarıyla gençlerin en çok uyuşturucuya, fuhuşa, okul bırakmaya ve intihara meyilli olduğu yerlerden bir tanesi. İşte tek başına mücadelesiyle Maggie McDonald bir uçak bürevesi alıp, pilotluk bürevesi alıp pilot oluyor. Uçak alıyor bir tane kendi maaşıyla. Küçük böyle pırpır dediğimiz tek pervaneli. Ve kimsenin gitmediği o kasabaya o kış döneminde o zor şartlarda ölümü göze alarak giderek 5 yıl içerisinde o kasabayı Kanada'nın en başarılı kasabalarından bir tanesine dönüştürüyor. $1 milyon ödülü ondan dolayı almıştı. İnşallah bir ayrı bir programda belki de bu serinin 18 maddesi bittikten sonra mümkündür demeyi anlatmak adına bu dünyanın en sıra dışı, en görkemli, en böyle tesirli öğretmenlerinin başarılı örneklerinden de hayatlarından da ibretlik sahneleri sizlere anlatırım. Dolayısıyla bugün sormamız gereken şey galiba şu oluyor. Peki biz kendi öğretmenlerimizi sınıfta neden yalnız bırakıyoruz? Bir öğretmen sınıfta yalnızsa okul güçlü görünse de içten içe çok zayıftır aslında. Öğretmenin sesini kıstığımızda sınıfın gürültüsü artar. Toplumdaki kaos yükselir. Öğretmenin itibarı korunmazsa aziz dostlarım, öğrencinin öğrenme ciddiyeti de istikrarı da korunamaz. UNESCO'nun 2024 Küresel Öğretmen Raporu, 2030 yılına kadar dünyada 44 milyon ek ilk ve orta öğretim öğretmene ihtiyaç olduğunu belirtiyor. 44 milyon öğretmene ihtiyacı var dünyanın. Düşündüğümüzde bu sadece sayısal bir açık değil. Mesleğin cazibesi, öğretmeni elde tutma, çalışma şartları, öğretmenliğin toplumsal değeri meselesi. Bugün çocuklarımız artist olmak istiyorsa, futbolcu olmak istiyorsa, anneler babalar küçücük çocukları ellerinden tutup küçük küçük futbol okullarına götürüyorlarsa, umudun nereye bağlandığını anlamamız gerekiyor. OECD Talis 2024 Türkiye notu da öğretmenin sürekli mesleki öğrenme ihtiyacını gösteriyor. Türkiye'de öğretmenlere yüksek düzeyde mesleki gelişim ihtiyacı bildirdiği alanlar arasında öğretim ve öğrenmede yapay zeka kullanımı, çok kültürlü, çok dilli ortamda öğretim ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere öğretim ön plana çıkıyor. Öğretmenlerin mesleki öğrenmeye katılımında en büyük engeller ise zaman yetersizliği. Zaten zaman yoksa hiçbir şey yok demektir yani. Çalışma programıyla çakışma ve teşvik eksikliği olarak görülüyor. Teşvik derken inanın hani çok dolaşıyorum böyle Türkiye'yi karış karış. Sorduğum öğretmen arkadaşlar hani bunu direkt maddi şeye bağlamıyorlar. İnanın. Hani okul yönetiminin hatta o ilçedeki, ildeki eğitim işiyle uğraşan insanların öğretmenlerin arkasında durması, onların saygınlığını desteklemesi onlara yetiyor da artıyor da yani. Hani müdür beyin hal hatır sorması bile çok büyük bir şey. Ya da arada bir öğretmen odasına, aziz dostlarım ya bir yıl öğretmenler odasına hiç girmeyen müdür olan okullar gördüm ben yani. Bir yıl. Ne olur ki her gün gelip arkadaşlar nasılsınız diye otursa, bir teneffüste onlarla çay içse, hal hatır sorsa. Elbette bunu yapan çok değerli yöneticilerimiz var ama hani geneli söylüyorum ben. Öğretmen bu sistemin merkezindeki canlı insandır. İnsana can veren, cana can katan insandır yani. Eğitim sisteminin yakıtı öğretmendir yani. Zaman zaman bu mikrofonlardan Türkiye Yüzyılı Marif Modeli müfredatını anlatırken evet çok muhteşem, iyi, güzel, mükemmel yönleri var. Ama Sayın Bakanımıza da arz ettim. Bu bir menü. Menü karın doyurmuyor. Şeflere ihtiyacımız var. Bu tariflerle yemeği pişirecek, onu servis yapacak, öğrencinin ihtiyacına göre beslenme ihtiyacına göre, besin ihtiyacına göre, kalori ihtiyacına göre, vitamin ihtiyacına göre onu besleyecek şef öğretmenlere ihtiyacımız var aziz dostlarım. Dolayısıyla öğretmen güçsüzse sınıf gürültüyle ama öğretmen güçlü ve destekliyse sınıf anlamla dolar. Dördüncü maddeye gelelim. Peki ideal sınıf ve okul iklimi nasıl olmalı? Aziz dostlarım, ideal sınıf mezarlık seslinde bir sınıf değil. Hani bazen anaokullarında, kreşlerde çok meşhurdur böyle. Çok böyle gürültü ayyuka çıktığında öğretmen bir anda seslenir. Hadi bakalım çiçek oluyoruz. Herkes, bütün çocuklar ellerini kovuşturarak böyle göğüslerine kitleme işareti yaparlar. Yani çiçek olmak da bu demek değil ama yani bir anda susma sağlanır bu yöntemle. Dolayısıyla sessiz çocuk, sessiz sınıf, sessiz aile, başarılı çocuk, sınıf ya da aile demek değildir yani. İdeal sınıf öğrencinin hiç konuşmadığı sınıf değildir. Asla. İdeal sınıf ya da öğretmenin korku saldığı bir sınıf da değildir. İdeal sınıf, düzenin, saygının, merakın, katılımın, itibarın ve sorumluluğun birlikte yaşandığı sınıftır. İdeal okulda kurallar az ama nettir. Disiplin korku değil, güven üretir. Öğretmenler hep birlikte ortak bir dil kullanır. Yıllar evvel bir ilimizde bir özel okulda hani PISA araştırmalarını ve dünyanın en iyi eğitim modellerini az çok takip eden bir kardeşiniz olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile falan da böyle iletişimde kalarak okullarda, sınıflarda artık tek öğretmen döneminin yavaş yavaş kapandığını, ki bunu 15 yıl önce yaptığımı düşünün aziz dostlarım. Nasıl takip ediyoruz dünyayı bir anlamanız açısından. Allah'a sığınırım, haşa, riyadan, kibirden, gururdan, ama az çok hani bu alanda takip ediyoruz yani. Artık sınıflarda tek bir öğretmenin yetmediğini, sınıfın bütün öğrencilerinin eşit olması, aynı dersi takipleriyle alakalı çift öğretmenin çok daha iyi bir şekilde tesirli olduğunu anlattığım bir okul, hocam bir rehberliğinizde, önderliğinizde bir uygulama yapalım dedi. Kabul ettiler. Aziz dostlarım, hiç unutmuyorum. Hani böyle ayrılık gayrılık en az olacak derslerden biri nedir? Coğrafyadır yani. Tam matematiktir. Hani tarihte bazı farklı bakış açıları olabilir. Geçen Murat Ülker Bey anlatmıştı. Tarih dersinden çok böyle bütünlemeye kalıyor. Ama geçmesi de lazım. Hani çalışıyor, ediyor. Ya geçmiş soruları buluyor. Hoca da hep aynı soruyu soruyormuş zaten. Ondan sonra arkadaşlarına yardım oluyor. Neyse, bütünlemede geçen senenin aynı cevaplarını vererek çalıştığı da şekliyle mükemmel bir yazılı sınavından geçiyor. Yani sınav bitiyor, geçiyor derken. Not geliyor. Çok düşük bir not. 20-30 gibi. Yani 100 üzerinden. Çok düşük bir not. İtiraz ediyor tabii. Hocam diyor, geçen sene bu soruyu sormuşsunuz diyor. Ben de diyor şeyden, arkadaşlardan falan öğrendim. Bütünlemede her yılda aynı soruyu soruyormuşsunuz. Ben de çalıştım diyor buna. Çok iyi bir şekilde öğrendim. Öğrendiklerimi de geçen sene sizin o yüksek not verdiğiniz arkadaşlardan çalışarak öğrendim diyor. Bunu da yazdım diyor. Tarih öğretmeni ne derse beğenirsiniz aziz dostlarım. Müthiş bir hayat dersi yani. Evladım diyor, benim tarihe olan bakış açım değişti. O geçen senenin doğrusuydu. Benim araştırmalarım o geçen senenin doğrusunun doğru olmadığını gösterdi. Dolayısıyla bundan dolayı kaldım diyor yani. Kaldığım tek ders tarih diye anlatmıştı. Dolayısıyla hani böyle nizalı bir şey olabilir, çekişmeli bir konu olabilir tarih. Biz coğrafyayı seçtik yani, coğrafya yani, değil mi? 10 dakika bir öğretmen anlatacak. İlk girişte 5 dakika ben çift öğretmeni anlatacağım. 10 dakika bir öğretmen arkadaşımız anlatacak. Sonra diğer öğretmen arkadaşı anlatacak. 25 dakika, 10 dakikada öğrencilerin fikirlerini alacağız falan. Böylelikle bitireceğiz şeyi soru cevapla. Biraz da uzar diye marj bıraktık. Ben bunu dünyadan örneklerle küçük bir slide hazırlamıştım. Anlattım. Okul yönetimi var, il milli eğitim müdürümüz falan var. Böyle bayağı bir eşraf, örnek bir olay çünkü, tamam. Anlattım. Çok böyle mutlu oldu öğrenci kardeşlerim. Hani daha güzel bir şey olacak. Bekliyorlar böyle. Birinci öğretmen arkadaşım coğrafya ile alakalı konuyu anlattı. Türkiye coğrafyası ile alakalı. İkinci öğretmen arkadaş sözü aldı ve şöyle başladı. Arkadaşlar dedi, her ne kadar meslektaşım böyle dediyse de, ya ilk başlangıç cümlesi böyle oldu yani. 15 yıl önce beynimden böyle kaynar sular döküldü. Şu anda bile onu hissediyorum yani böyle. Her ne kadar arkadaşım böyle dediyse de, şimdi böyle bir sınıfta, ortak dil olmayan bir sınıfta öğrenciler ne olacak sizce? Mahvolacak. Başka bir şey olmaz. Mahvolacak. Mahvup perişan olacak. Dolayısıyla fikir birliği, dil birliği, en azından rahmetli Ayhan Songar hocamın söylediği şekliyle ruh kirlenmesi, ruh zehirlenmesi olmaması açısından çift komutlu eğitim olmaz. Bir öğretmenin dediğine öbürü yok diyorsa, birinin var dediğine öbürü olmaz diyorsa olmaz. Öğretmenlerin ortak dil kullanması, yönetimin öğretmeni desteklemesi, öğrencinin de hem hakkını hem de sorumluluklarını bilmesi çok önemli. Bu şekilde hata yapan öğrenci dışlanmaz ama davranışının sonucuyla yüzleşir, bedelini öder, telafisini yapar. Böyle bir okulda öğretmen sınıfta asla yalnız değildir. Rehberlik servisi de sadece kriz çıktığı anda değil, kriz çıkmadan da önleyici tedbirlerle çalışır. Zaten hani önleyici ve koruyucu tedbirler her zaman kriz çıktıktan sonraki tedaviden çok daha değerlidir. Akademik başarı evet önemlidir ama hani çocukluğumuzda böyle karnenin sağ tarafı da vardı. Hal ve gidişat, değil mi? Karakter, ahlak, disiplin, adiyet de çok önemlidir aziz dostlarım. Öğrenme hedefleri görünürdür. Geri bildirim kültürü güçlüdür. Böyle bir yerde öğretmen profesyonel bir uzman olarak görülür. Sınıf öğretmenin hani böyle bütün yükü tek başına sırtladığı, omuzladığı bir alan değil, okulun ortak kültürünün yansımasıdır. Herkesin elini taşın altına koyduğu bir yerdir yani. Ve böyle bir okulda disiplin kültürü doğru kurulmuşsa öğrenci kesinlikle şunu bilir. Bu okul beni ezmek istemiyor ama dağılmama da izin vermeyecek. Bu cümle gerçekten çok kıymetlidir. Çünkü eğitim ne baskıdır ne başıbozukluktur. Eğitim insanın içindeki kabiliyeti ahlaklı bir düzende büyütme ve büyütebilme sanatıdır. Aziz dostlarım, OECD'nin PISA 2022 Türkiye verilerinde öğrencilerin %69'u kendine okula ait hissettiğini söylerken %28'i okulda yalnız hissettiğini söylüyor. Yani 1/3 öğrenci büyük bir rakam. %26'sı kendini dışarıda kalmış gibi hissediyor. 1/4 büyük bir rakam. Aynı veri setinde öğrencilerin %13'ü sınıfta kendini güvende hissetmediğini söylüyor. Direkt bakanımızın ağzından her 5 öğrenciden birinin, ki son dönemde bir eğitimci bunu her 3 öğrenciden biri akran zorbalığına uğruyor diye anlatmıştı. Ben böyle şoka girmiştim yani. Bu rakamlar bize ideal okul ikliminin sadece akademik başarı değil, aidiyet, güvenlik, öğretmen desteği ve sınıf düzenini birlikte düşünmesi gerektiğini gösteren çok net kavramlar. İnsan sevgisi, gönül dili, hikmet ve ahlaki olgunluk çizgisiyle tanınan Anadolu İrfan'ın büyük mutasavvuf şairi Yunus Emre'nin insanı merkeze alan hikmetli dili bize şunu hatırlatıyor. İnsana dokunmadan eğitim olmaz. Yunus'un dili, Yunusça, incitmeden uyandırmanın, incinsen de incitmemenin, gönle temas ederek dönüştürmenin dili. Ama insana dokunmak onun her davranışına izin vermek değil. Bazen insana en büyük iyilik, ona doğru sınırı sevgiyle ve hikmetle göstermek, çerçeveyi çizmek. Unutmayalım, iyi sınıf bu anlamda öğrencinin korktuğu değil, kendini toparladığı, korkularına çare bulduğu bir yer. Korkulara çare bulmak için öğrenciyi tanımak şart. Çarenin ne olduğunu anlamak için de Yunusça bitirelim. Her dem taze doğarız, bizden kim usanası diyor. Her dem taze doğarak, bilgimizi tazeleyerek, an bu andır, dem bu dem diyerek andaki sırları en güzel çözümlere kavuşturmak. Aziz dostlarım, bu haftalık da bu kadar diyelim. Son bölümü gelecek haftaya bırakalım, bu serinin son bölümünü. İnşallah bu anlattığım konular eğitim camiasında yer bulur. Sizlerin de taşımasıyla, önermesiyle, bilgilendirmesiyle arada eğitimci dostlarımla haberleşiyorum. Arada böyle kulaklarına haberler gidiyor demek ki, onlarla konuşuyorum. Elhamdülillah, buna da şükür. Yetmez ama evet diyorum. Ama elimizden gelen bir şey varsa sizden de istirhamım. Bir öğretmen tanıyorsanız, bir müdür tanıyorsanız, bir eğitimci tanıyorsanız bunu onlarla paylaşmanız ve haberdar etmeniz. Bu duygularla hepinizi Rabbi Celle'me emanet ediyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.